Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. İki Kapadar'a hoş geldiniz. Ben Ali Abaday, program partnerim Gülten Sarı ile birlikte bugün Netflix'in yeni Türk filmi Azizleri ele alacağız. Öncelikle Gülten hoş geldin, nasılsın?
Merhaba Ali, iyilik. Sen nasılsın?
Soğuk. -22 dereceden şu an bildiriyorum.
Peki kar var mı?
Olmaz mı? Yani kardan yolları sürekli açmaya çalışıyorlar. Ve mesela tramvayların bazısı belli noktalar artık işlemiyor. Yani nefes alırken insanın ciğerinin yanabileceğini öğrendim bu sabahtan.
Nereliydin? Yani yaşadığın bölgede böyle kara alışık mısın, yoksa hayatında ilk defa böyle bir şoka mı maruz kalıyorsun?
Böylesini ilk defa görüyorum. Kar biliyorum. Nasıl, hani kar görmüşlüğüm var, çocukluğumda kar topu yapmıştım var, işte kayağa gittiğim zamanlardan var. Ama ben böyle bir karı ne Türkiye'de, ne Erzurum'da, ne Avrupa'nın çeşitli yerlerinde, Alplerde falan görmedim. Yani böyle bir soğuğu görmedim daha doğrusu.
Almanya'da soğuk ama tabii Finlandiya ile kıyaslanmaz herhalde. Bizde kar yağar, sabah pek kalmaz. Evet.
-22 fazla. Peki, şimdi biz seninle daha önceki programda Netflix'in 9 kere Leyla'sını konuşmuştuk. Sen beğenmiştin, ben beğenmediğimi söylemiştim. Daha doğrusu beğenmediğim değil de çok sevdiğim bir oyuncu var, Bülent Bilgiç. Onun Facebook'ta yazdığı gibi daha iyisi olabilirdi gibi düşündüm. O çok güzel bir not düşmüş bu filmle ilgili. Yani Türk sinemasında yapılan hiçbir işi beğenmedim denmez. Çünkü yani bu işler çok zor yapılır. Daha iyi olabilirdi. İyi bir yorumdur demiş. Ben de katıldım kendisine. Taylan Biraderler'in yönettiği ve senaryosunu Berkun Oya'nın Taylan Biraderler'le yazdığı Azizler. Berkun Oya'yı zaten Bir Başkadır'dan son olarak biliyorduk. Ben baştan söyleyeyim, filmi çok beğendim. Çok güzel bir kara mizah.
Tabii spoiler vereceğiz, onu yine hatırlatalım.
Spoiler'ın dibine gömeceğiz bugün bu sefer. İzlemediyseniz, yani her yerde yazılıyor da. Gerçi filmde de çok spoiler verecek bir şey yok. Film bayağı normal akışında gidiyor. Yine de spoiler'da.
Tamam, izlemeden de zaten ne kadar anlatılırsa anlatılsın anlaşılacak bir film de değil. Biraz ne öyle. Kadar anlatırsak. İzlemeden seyirci tam olarak neyle karşı karşıya kaldığını bilmeyecek. Oyunculardan istersen biraz bahsedelim. Her zaman özlediğimiz diyelim. Ne kadar izlersem izleyeyim, ben Haluk Bilginer'i yeni bir yapımda gördüğümde özlediğimi fark ediyorum. Öyle bir aurası var, öyle güzel bir oyunculuğu var. Acaba bu sefer bana ne getirecek, ne sunacak, hangi dünyanın kapılarını açacak, hangi karaktere bürünecek diye merakla bekliyorum. En son Şeref Bey'i de çok beğenmiştim, hatırlıyorum. Müthişti, bana göre oyunculuğunun zirvesi dizilerden bir tanesiydi. Yine Netflix'te izlemiştim. Erol Günaydın var, meşhur Burhan Altıntop'umuz. Fatih Artman var, onu nereden hatırlıyoruz?
Behzatçı.
Evet, bir Ankara polisiyesi.
Behzatçı'dan sonra yani öyle bir kilo verdi ki şu anki Fatih Artman'la Behzatçı'da Harun'u oynayan arasında böyle hani ikisi yan yana gelse Artman'ın ancak o eski zamanlardaki biri olur. Hani çok iyi kilo verdi.
Evet. Oyunculuğunu da geliştirdi ama sadece kilo vermekle kalmadı.
Ama çok oradaki iyi projelerde yer aldı.
Evet, iyi filmler yaptı, iyi dizilerde göründü. Bir nevi aslında kendisini sadece Behzat Ç ile anılan bir karakter, bir oyuncu olmaktan sıyırdı, kurtardı denilebilir.
Ben filmde esasında şimdi konuşacaksak en ama en çok Göktuğ Yıldırım'ı, Caner karakterini, dayısını yiyen inanılmaz. Yani o küçük yaşına rağmen bence filmin hem rol çalan hem de en iyi oyuncusu.
Ha evet. Ona da geleceğiz ama istersen önce filmin genel çerçevesini bir konuşalım. Bize ne anlatıyor? Karakterler nasıl karakterler? Neler yapıyorlar? Hakikaten de o bücür, yumurcak, psikiyatrın deyimiyle Daniel hastalığına tutulan yeğeni de konuşacağız.
O sahneye bayıldım. Yani Okan Yalabık, zaten 3 konuk oyuncu var. Üçü de çok iyi oynamış ama Okan Yalabık'ın o hani durup normal bir şey söyleyecekmiş gibi dururken, hani böyle çok kötü bir şey, oğlunuzda bir hastalık var, yani bir şey bekliyorsun, deniyor diyor. Böyle kopuyor. Ve orada filmin en çok güldüğüm sahnesi o oldu.
Evet, orada aile ağlıyor. Hakikaten bir şey bekliyoruz. Yani bir zihinsel rahatsızlık, önemli bir şey bekliyoruz ama çocuğunuz deniyor hastalığına yakalanmış. Aslında ergenlikte başlar ama sizin oğlan da çok erken yaşta başlamış
İleri
demişti.
seviyede.
İleri seviyede. Aile tabii orada ağlamasıyla birlikte hakikaten unutulmaz filmin sahnelerinden bir tanesi olarak bahsedebiliriz.
Şimdi kısaca filmin konusu, Erol Günaydın'ın oynadığı Aziz isimli bir karakterimiz var. Şey, pardon, Engin Günaydın'ı. Ben hep Erol Günaydın'la karıştırıyorum kendisini, kusura bakmasın, ağız alışkanlığı yılların. Engin Günaydın'ın oynadığı Aziz isimli bir karakterimiz var. Bir reklam şirketinde çalışıyor. Anladığımız CGI özel efekt işlerinde biraz başarılı bir kişi. Fakat hayatında bir sıkışmışlık yaşıyor. Nasıl bir sıkışmışlık? İşte sevgilisinden, Burcu'dan, İrem Sakın oynadığı, ayrılmak istiyor. İşte ablası Rüya, eniştesi Rıza ve yeğeni Caner bunun evine gelmiş, gitmiyorlar. Bu küçük bir odaya mahsur kalmış. İşte çok sosyalleşemiyor. Yani onunla sosyalleşmek isteyen Öner Erkan'ın oynadığı Alp karakteri var. Diğer taraftan her seferinde konuştuğu ama hiç cevap alamadığı Cevdet Vat, Fatih Artman'ın oynadığı. Bir de eşini kaybetmiş, şirketin işte belli bir yaşının üstünde. Arada işte Aziz'in gidip kaldığı Erbil, Haluk Bilginer. Yani normal sıradan bir hayat hikayesi. Yani hayatımız içinde bir kişi gibi hayatın içinden. Ve işte ilk şeyde Burcu'yla ayrılmaya çalışması var. Ve Burcu'nun ona verdiği kolyenin kaybolmasından bir şeye dönmesi ve sürekli aynı hareketi yaparak, "Nerede o kolye?"
Hani hiç çıkarmayacağım demiştin. Hani hiç çıkarmayacağım demiştin diye. Günlerce, belki haftalarca tam olarak bir süresini anlayamıyoruz ama Burcu o kafede kalıyor. Yani bir bozuk plak gibi takılıyor aslında. Aynı repliği tekrar ederek ta ki işte Erol Günaydın,
Engin Günaydın.
Aziz, Engin Günaydın. Evet, çok pardon, bunu ben de yanlış söyledim ilk başta da. Engin Günaydın, Aziz karakteri. Ta ki o kolyeyi bulup o kafeye gidip Burcu'yu içine düştüğü o büyük kuyudan çıkartana kadar, yani kolyeyi gösterene kadar ne yazık ki Burcu o kafeye, yani aslında iç dünyasına, kadınların takıntılı olduğunu anlatan aslında harika bir sahne.
Ben onu soracağım ya, hakikaten bazen kadın bir konuya takıldı mı böyle döner döner, ama yani böyle aradan birkaç hafta geçer tekrar o konuya bir döner. Bazen yıllar geçer o konudan çıkılamaz. Şimdi sen bu durum için bir kadın olarak ne diyeceksin?
Ya aslında hani orada yatan psikolojik sebepler farklı. Yani mesela bir kadın o konuya takılmıştır ama aslında evliyse, ilişki içerisindeyse, aklında onu huzursuz eden, ruhunda onu yaralayan başka şeyler vardır. O konu sadece tüm bunların yüzeye çıkmış, dışa vurulmuş halidir. Bu ilişkide de belli ki başka sorunlar var. Burcu zaten belli ki obsesif, takıntılı bir kadın. Aziz de çok normal bir karakter değil. Senin de dediğin gibi sosyalleşemiyor, içe kapanık, diyalog kurmakta zayıf. Biraz çok da böyle toplumda kendine yer bulamamış bir karakter. Aslında erkekler şunu yapmasa iyi olur. Kadınlarla ilk tanıştıklarında, birlikte olduklarında çok büyük sözler vermemeliler. Yani şunu dememeliler: bir kadın ona bir kolye hediye ettiğinde, bu kolyeyi hayatımın sonuna kadar çıkarmayacağım, kaybetmeyeceğim. Ya da bu kolye işte aşkımızın nişanı gibi gibi gibi. Erkekler bunu çok rahat söyleyip daha sonra da unutabiliyorlar. Yani
Ben sana o
kadınlar
zaman Woody Allen'dan bir yanıt vereyim.
tabii.
Flört dönemi,
Tabii.
reklam dönemi gibi. Flört döneminde erkekler haftada 5 defa sevişir. Sonra normal sıradan haline gelir ilişki gibi. Hani o flört döneminde erkeğin veremeyeceği söz, söyleyemeyeceği şey yok. Yani bunu sadece Türk erkeği de değil, dünyanın her yerinde var. Woody Allen bunun çok güzel esprilerini yapardı. Hani o erkeğin artık kadınlar tarafından kabul edilmesi gereken mi, yoksa ya bunların hepsi böyle denmesi gereken mi bir özelliği ne? Çünkü orada erkek ilk dönemlerde o flört aşamasında yani konuşamasa bile dünyanın bütün dillerinin konuştuğunu iddia edebilir. Ya da öğreniyorum işte şu an kursa gidiyorum. Öyle bir kendini göstermek, öne geçmek için her şeyi yapar.
Yani işte tabii kadın karakteriyle erkek doğasının farklılığı burada devreye giriyor. Çünkü kadın söylenene inanmaya daha meyilli. Çünkü kadın ilişkide bu kadar erkek kadar kendini göstermeye, kanıtlamaya, ispat etmeye ihtiyaç duymayan bir varlık. Erkekse dediğim gibi belki de elde edene kadar, o süreci atlatana kadar çok daha farklı yöntemlere başvuruyor. Yani belki dengede tutmak, çok büyük vaatlerde bulunmamak, ilişkinin de sağlam bir zemine oturtulması açısından önemli olabilir. Sonrasında tabii bu ilişkide verilen büyük sözler bumerang misali dönüyor dolaşıyor. İlişkiyi vuruyor, erkekleri de vuruyor, kadını da vuruyor. Sonra kadın sürekli artık onu bir bozuk plak gibi tekrarlıyor. Sen bana şu sözü verdin, şu sözü verdin ama hiçbirini yapmadın dedi. Demeye başladığı andan itibaren zaten
Vay erkeğin haline yanmış.
ilişkinin de sona erme süreci ne yazık ki başlamış oluyor.
Her zaman sona ermiyor. Bak ama mesela sonunda Aziz o kadar aradı aradı kolyeyi bulup gitti, düzeltti.
Yani aslında Aziz'in çok fazla Burcu'dan fazla seçeneği de yok. Baktığımız zaman etrafına kadınlarla da arası çok iyi değil. O açıdan Burcu hem görüntüsü itibariyle hem de benim yansıtılan karakter itibariyle edindiğim izlenim Aziz için biraz da fazla bir kadın aslında. Bu açıdan hayatının sıkılmışlığını Burcu'dan ayrılarak gideremeyecek bir karakter Aziz. Çünkü hayatındaki sıkışmışlığın sebebi Burcu değil aslında. Onun zihninin içerisindeki sıkışmışlık tamamen kendi iç dünyasıyla, ruh dünyasıyla alakalı bir şey. Onu Burcu'ya yansıtması ya da Burcu'da sorunu araması zaten çok da gerçekçi bir durum değildi gibi geliyor bana.
Ya ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Aziz ne zaman rahatladı? Erbil'den evin anahtarı ona kalınca. Şimdi neyi biliyoruz biz? İşte Aziz sıkılıyor. Onunla sürekli yakın olmaya çalışan Alp böyle kocaman bir evi olduğunu gösteriyor. Ben sürekli kızlarlayım diyor. Esasında çok yalnız bir karakter o da. Fakat bir şekilde Aziz'e hem kendisinin sürekli partilerde olduğunu göstermeye çalışıyor. Hem de onu bir şekilde arkadaş, esasında filmdeki bütün karakterler yalnız. Yani filmde yalnız olmayan bir karakter yok. Yalnızlar yani ve toplumun her biri farklı bir kesimini de çok güzel yansıtıyor. İşte ne yapıyor? Cevdet Aziz'e hiç cevap bile vermiyor, kale almıyor. Evinde tek başına yaşıyor. Hatta o şey sahnesi de iyi. Aziz'in Cevdet'i alıp Erbil Haluk Bilginer'e gitmek istediğinde, Cevdet'in hiçbir şey konuşmadan 2 saat çıkıp yemek yiyip eve döndüğünde Aziz'in ben bir şey söyleseydin gibi
Kapıyı
şeydi.
kapattı yüzüne ve içeri de almadı hatırlıyorsan o sahneyi. Yani bir nevi Aziz'i o an
Açım ve
sosyalleşmek
hadi
için
Aziz'le
kullandı.
dışarı geliyor, ekmeğe gideyim, konuşmama da gerek yok, dönerim.
Aralarındaki ilişkiyi fark ettin mi? Şimdi şöyle bir aslında hiyerarşik demeyelim ama sorunlu bir ilişki türü de var. Aziz Alp'e karşı soğuk. Alp Aziz'e takıntılı. Yani Aziz'in arkadaşı olmasını istiyor sürekli. O senaryolar yazıyor kafasında, atmosferler oluşturuyor. Yeter ki Aziz onun arkadaşı olsun, birlikte takılabilsin. Bunun için fake bir parti bile veriyor. Hatırlıyorsan 80 bin, 100 bin TL harcıyor tek bir parti için. Ne kadar popüler olduğunu, ne kadar sevildiğini gösterebilmek için sırf Aziz'e. Yani
Yani
Aziz'le
esasında hem
arkadaşlık
yeni
etmek
evini hem
istiyor.
de sevilip bak sen de benim bu grubuma girebilirsin gibi.
Evet, yani onun arkadaşlığına umutsuzca ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Çünkü onu gizli kameraya kaydediyor. Aziz'in o evdeki, kendi evindeki hallerini tekrar tekrar izliyor. Yani obsesif bir şey görüyoruz orada. Takıntılı bir
Ben bir de şeyi düşündüm. Bu
ilişki türü
eşcinsel mi?
görüyoruz.
Aziz'e
Ben de
takıntılı mı?
düşündüm. Ben de düşündüm ama Aziz dışında bize Alp'in gay olabileceğine dair herhangi bir ipucu verilmiyor. Yani sadece Aziz'e takıntılı. Yani bir başka erkeğe dair herhangi
Evet.
bir ilgisi olduğuna dair biz bir şey algılayamıyoruz. Benzer bir birini reddetme ilişkisi de Cevdet'le Aziz arasında yaşanıyor. Bu kez Aziz Cevdet'e yakın olmak istiyor. Biraz daha onunla arkadaşlık etmek istiyor. Ancak bu kez de yüz vermeyen diyelim, onun arkadaşlığına ihtiyacı olmadığını gösteren tarafta Cevdet oluyor. Ama içlerinde en tatlı karakter herhalde Erbil karakteri. Ne dersin?
Sen bir Haluk Bilginer fanı olarak.
Yani şöyle, geçen aslında Oda TV'de dehşet bir yazı okudum Haluk Bilginer'le ilgili. Biraz canımı da sıktı yazı. Belli ki Haluk Bilginer'i tanıyan, 70'li yıllarda tabiri caizse birlikte takılan isimlerden bir tanesi Hürrem, yanılmıyorsam soyadını hatırlamıyorum. İnanılmaz kötücül bir yazıydı. Haluk Bilginer'in işte o yıllarda ucundan solcu geçinip Cumhuriyet Gazetesi okuyup ama aslında sol davasına el vermediğinden, sürekli çıkarlarını gözettiğinden, her filme gidip kaşe elde etmek için büyük çaba harcadığından, dönemin ruhuna göre hareket ettiğinden, konjonktürel takıldığından, yani çıkarcı bir kişilik olduğundan bahseden korkunç bir yazıydı. Böyle yazılara, böyle ithamlara gerek var mı? Haluk Bilginer her anlamda, zaten oyunculuk olarak da belki maddi olarak da bilemiyorum, çok çok bu tartışmaların ötesinde üstünde bir isim. Bu tür ucuz basit yazılarla bu tür insanları karalamak. Çünkü hakikaten klişeye dönersek Haluk Bilginer gibi isimler Türkiye sinemasında çok da fazla değil, özellikle son dönemde. Yani evet, biraz belki Erbil'i konuşabiliriz.
Bir kere Erbil karakteri şeyle Kamuran, Binnur Kaya ile çok iyi oturmuşlar. Yani Binnur Kaya sanırım bir oyuncunun ne olduğunu bu filmde gösteriyor. Şimdi yıllar önce bu Universal'ın ilk çektiği Frankenstein'da Boris Karloff o ağır makyajın altında sadece gözleriyle oynayabiliyordu. Çünkü hani repliği yok, canavarı oynuyor ve bir şey söyleyemiyor. Sadece jestleri, vücut hareketleri ve gözleri vardı. O gözleriyle muhteşem oynardı. Hatta filmin kesilen bir sahnesi vardır. Çiçekleri denize atarken kızı da, küçük kızı da denize atar ve kız boğulur. Esasında o canavara göre bir çiçektir. Yani onun da yüzeceğini zanneder. Fakat muhteşemdir. Şimdi burada Binnur Kaya, Kamuran karakterinin bir sahne hariç neyini biliyoruz biz? Bir vesikalık fotoğraf ve oradan konuşuyor. Ama oradaki konuşması, mimikleri, yani Erbil'e işte şey geldiğinde, sen söyle, Bilden geldiğinde pastaneye git, limonata al ama şöyle yapma deyişi, hani o üzgün hali. Sonra Bildan'a bir anda eti senin kemiği benim gibi o kemik suyuyla çorbanın da lafını alttan yedirmesi. Ondan sonra küsmesi filan veya işte o şarkı çaldığında bir ihtimal daha mı var gibi. Yani çok çok iyi oynamış. Ve Erbil'in ona olan aşkı ama bir taraftan artık Vildan'dan hoşlanması şu bu. Çok güzel yani o ikisinin dinamiği yani Erbil tek başına değil. Kamuran'la olan ilişkisi, ona olan özlemi ve aralarındaki diyalogtan çok güzel bir karakter oturuyor ve böylelikle ilerliyor. Bence Kamuran olmasa yani Kamuran'ı böyle yansıtmasalar veya Kamuran'ın hiç bahsedilmese Erbil karakteri çok eksik kalırmış.
Doğru. Yani Erbil'i bize sevdiren, Erbil'in diğer yarısı aslında Kamuran. Hakikaten bir, bu aslında şunu da anlatıyor. Bir buzdolabı üzerinde ki vesikalık bir fotoğraf bile, bir oyuncu çok iyiyse oradan, sadece o vesikalık fotoğraftan bile oyunculuğunu ortaya koyabiliyor. Biz Azizler filminde bunu gördük Binnur Kaya ile birlikte. İkisi arasındaki diyaloglar hakikaten müthiş. Senin de dediğin gibi küsmeleri, barışmaları, Kamuran'ın Vildan'ı kaçırma sahnesi. Sonunda sadece şurada birazcık takıldım ben. Hani Erbil gidiyor. Yani o tırnak içerisindeki gitme, o bir ihtimal daha var şarkısında Aziz'in ziyaretinden sonra camdan atladığı bir gitme, değil mi? Orada birazcık tamam, kararsız kalmıştım.
Yok direkt yani şarkıdan sonra ona
Evet.
diyor ki Kamuran tamam ben seninle barışırım birlikte olabiliriz bir ihtimal daha var yani 6 ay bekleme
Tabii niye 6 ay beklemek istemiyor? Neden 6 ay? İstersen onu da açıklayalım
Ya şöyle bir şey, esasında hikaye şu. Vilda'nın evi ele geçirmek için evlenebileceğini anlıyor. Çünkü orada şeyi görüyoruz. Vilda hiç yüz vermeyen kadın geliyor, işte çorba yaptım, ölecek misin diyor. Erbil evet 6 aylık ömrüm kaldı diyor.
izleyicilerimize.
Vilda içeri geri sokuyor kendini. Bir şey istemiyor ama Erbil bir pastaneye gittiğinde şöyle bir evi kolacan ediyor. Sanki yani bu ev bana kalır mı? Orada çok iyi vermişler. Yani o noktada da Kamuran işte şey yapıyor zaten, hani ulan herifi evi elinden alacak, evi elinden alacak gibi. O da bir ayar veriyor. Ama yani o sahne de çok iyiydi. Yani işte Vilda'nın, Gülçin Santırcıoğlu'nun gelişi, işte o bütün film boyuncaki hareketleriyle sonrasındaki değişim, o iki kadının bir yani bir cümlelik karşılaşması, her şey altta çok dolu bir metin. Yani o yüzden ben senaryoyu çok beğendim.
Evet, yani farklı da son zamanlarda benim dikkatimi bu çekiyor. Sürrealist unsurlar Türk sinemasına iyiden iyiye yerleşmeye başladı. Ben bunu en çok Onur Ünlü'nün çok iyi yaptığını düşünüyorum. Onun filmlerinde biz gerçek bir şeyi izlerken bir anda sürrealist boyuta geçiveriyoruz. Onun sinemasında benim görmeyi çok sevdiğim unsurlar artık bu dönemin ruhuna damga vurmaya başladı. Hemen her filmde neredeyse daha çok tabii ki komedi unsurlarının yer aldığı filmlerde biz bir anda çok gerçekçi bir hayat hikayesini izlerken buzdolabının üzerinden konuşan bir vesikalık fotoğraf türü bir sürrealist unsurla karşı karşıya kalıyoruz gibi. Ben Haluk Bilginer'in giydirilme tarzını da beğendim. Yani onun o saf, onun o naif hallerine çok yakışan bir giyim tarzı. Yani iddialı değil. Hayatta hiçbir şeyde iddialı olmayan bir Erbil karakteri var. Ne işinde, işte ne kıyafetinde, ne özel hayatında. Tamamen
Ama ben
belki de...
Haluk Bilginer'in artık oynadığı bütün karakterlerin çoraplarına hastayım. Yani şahsiyetten beri o muhteşem, her filmde çok hoş çorapları var ya adamın. Hani oynadığı karakterler, o 9 kere Leyla'da da çoraplar çok eğlenceliydi, çok renkliydi. Tamam, o biraz da Ezop'un hani kıyafet seçiminden. Ama burada da öyle, şahsiyette de öyleydi. Yani çok güzel çoraplar giyiyor adam her karakterine.
Evet, aslında hatırlıyorum, yani doğru, şahsiyette de renkli, hatta turuncu bir çorabını hatırlıyorum şahsiyette, yanılmıyorsam eğer. Yani evet, Haluk Bilginer bizi şaşırtmaya her oynadığı filmde hakikaten bu kez de bu rolü kotarmış dedirtmeye devam ediyor. Peki istersen o yumurcağa gelelim. Yani nasıl neyi anlatıyor
Öncelikle sana
aslında?
ve
Tabii.
izleyicilerimize ya da dinleyicilerimize bir sorum var. Yani şey, azizleri izleyen. Caner karakterini bir yerden gözünüz ısırıyor mu? Göktuğ Yıldırım.
Caner karakterini. Ben de tam aslında sana onu soracaktım. Toplumda neye denk geliyor
Hayır,
ya
o
da
değil, o
birine
değil.
karşı?
Oyuncu olarak sen onu yakın zamanda bir yerde izledin mi?
Ha, oyuncu olarak. Hatırlayamadım. Hatırlatır mısın? Nerede izledik biz onu en son?
Bir başkadır da konuşamayan bir çocuk vardı.
Aha. Peki, tamam. Tamam. Hatırladım.
İşte
Evet,
orada
tamam.
hiç konuşamıyordu. Burada da maşallah süper.
Ya burada konuşmanın ötesinde tabii o aslında Türkiye toplumunda toplumla nasıl diyalog kuracağını bilmeyen, aile içerisinde el bebek gül bebek yetiştirilmiş. Hadi
AKP
amcalara,
iktidarıyla büyüyüp televizyonda sadece
evet.
onu izlemiş.
Tabii amcalara hadi göster evladım denilen, sürekli gazlanan, pohpohlanan, nedense yapılan, sanki işte bir prens ya da kral gibi davranılan, bencil, kendinden başka hiç kimseyi bilmeyen, önemsemeyen aslında bir topluma ayna tutuyor. Yani aslında Türkiye toplumunun ne kadar ergen olduğunu biz Caner karakteri üzerinden okuyabiliriz. Yani genel olarak özellikle Türk erkeği tipolojisine bakıldığında Caner'lerle dolu denilebilir. Yani biz 20-25 yaşında olup işte sen ne dedin bana diye efelenen kabadayı tavırlarla benim kim olduğumu biliyor musun sen? Kafasındaki 25 yaşında olan ancak hala 15 yaşındaki Türk erkek tipolojisini bana göre çok iyi anlatıyor. Bu da Türk erkeğine eleştirim olarak yazdım.
Açıkçası ben Türk erkeği olarak görmedim. Ben bunu toplumun bir kesimi olarak gördüm. Yani toplumun bir kesimi hakikaten bugün Twitter'da ya da işte başka sosyal mecralarda veya işte yolda filan karşına çıkabilen, hani psikoloğun da dediği, bilmediği halde konunun uzmanı gibi geçinen, senin söylediklerin ne kadar doğru olsa da kabul etmeyen, ondan sonra kendisinin sürekli bir aşağılandığını ya da işte nasıl söyleyeyim bir
Kompleksli.
ha?
Kompleksli.
Ya, tabii
Yani.
ki kompleksi bir mağdur olduğunu söyleyip bundan kazanç elde eden ve işine kendi istediği her şeyi yapan bir karakter. Yani ne sabah dayısı mı uyandırılacak? Kalk uyandırıyor. İşte fazla yemek mi yiyecek? Yiyor. Ayrıca hani boyuna falan bakmıyorsun. Kuvvetli de. Ondan sonra dövecek mi? Dövüyor. Herkese istediğini söylüyor mu? Söylüyor. Niye? Annesi de tabii orada şey diyor. Yani yuvaya gönderememişim. O da tespit de doğru. Annenin hani el bebek gül bebeği ama diğer taraftan toplumun büyük bir kesimine bu trafikte sinirlenip hamile kadını dövmeye kalkan insanlar da ya da fotoğrafını çektiği için otistik bir çocuğu dövmeye çalışan bir yetişkin de bütün hepsinde bu Caner'in büyümüş halini görebiliriz.
Evet, yani doğru söylüyorsun ama dikkat edersen verdiğin bu örneklerin büyük bir bölümünü ne yazık ki erkekler oluşturuyor. Böyle de bir gerçek var. Yani ben hep şunu görüyorum Türkiye toplumunda, kadınların daha olgun, belki de patriark bir yapıdan kaynaklanıyor. Daha özverili, daha olgun, daha anlayışlı olduğunu nedense erkeklerde hep bir erkeklikle ilgili, erkek olmakla ilgili yanlış bir inşanın yapıldığını, bunun da topluma büyük bir zarar verdiğini düşünmüşümdür. Geçenlerde bir haber vardı, yaşlı bir adam 20 yaşında şort giyen, etek, mini etek giyen bir kızı tekme tokat dövüyor. Mahkemede de onu öyle görünce çok sinirlendim diyor. Yani istediği her şeyi kendin yapmayı kendine hak gören bir kafa yapısı ile karşı karşıyayız. Aslında hastalıklı da bir durum bu. Yani Türkiye'nin o siyasi olarak hastalığını bir de ne yazık ki bu tür davranışsal bozuklukları çok rahat ekleyebiliriz gibi geliyor bana.
Ya Türkiye'deki o hani ayrışma başladığı gibi sözler bu esasında. Yani toplumda büyük bir yalnızlık var. Bu yalnızlığın dışında toplumda kendi istediklerini rahatlıkla yapacağını söyleyen gruplar var. Ve bu gruplara zaten hani o anne figüründen gördüğümüz gibi suçlayan veya onu cezalandıracak kimse de yok. Yani hukukun ve polisin hani ya da kolluk kuvvetleriyle hukukun bu gruplara dokunamadığını, anneyi şey olarak görürsek hukuk ya da kolluk kuvveti, babayı da diğeri, ikisinin de bu gruba karşı ellerinin bağlı olduğu, bütün isteklerini yerine getirdiği ve ne yaparlarsa, yani o çocuk ya da o kitle ne yaparsa yapsın, ellerinden hiçbir şey gelmediğini çok güzel gösteriyor. Karşıdaki kişiler de bunun farkında. Ya yani ona göre, yani ne yapıyor? O adam kadın işte genç bir kadını dövdüğünde buradan ceza almayacağını biliyor. Ne oldu ya? En son kendisini öldürmek isteyen adamı, işkence yapan adamı öldürdü diye bir kadını tutukladılar. O tam tersine bir adam olsaydı, yani bir erkek bunu yapsaydı böyle bir şey olmayacaktı.
Yani aslında şeyi de anlatıyor bize. Bir filmle biz aslında çürüyen sosyal dokuyu çok rahatlıkla izleyebiliyoruz. İşte karakterlerin yaşam biçimleri. Mesela orada bir aile yansıtılıyor. İşte Bergzar Korel'le eşi, şimdi hatırlayamadım adını. Orada bir
Ali
aile kuruyor.
Dergenç mi?
Evet, Halit Ergenç ve
Ha, Füsun
Bergzar
ve
Korel.
Necati diyorsun.
Evet,
Çok iyiler.
evet.
Füsun ve
Mesela
Necati.
değil mi? Orada biz aile yapısının da ne kadar çürüdüğünü, bozulduğunu çok rahatlıkla görüyoruz. Çünkü çocuklarını bir para kazanma kapısı aracı olarak gören, ancak
3 aydır bir şey gelmedi.
evet, yani para gelmedi. Ama diğer taraftan aralarındaki ilişkide ne kadar sorunlu. Yani evlatları üzerinden birbiriyle çatışan, birbirine saygısı olmayan, birbirinden nefret eden ama evli kalmaya devam eden bir hastalıklı yapıyı görüyoruz. Yani film bize şunu söylüyor. Yalnızız. Evet, yalnızız. Giderek de yalnızlaşıyoruz. Ve bunun sebebi ne yazık ki hem kendimiz hem de inşa ettiğimiz sorunlu sosyal yaşam biçimi, aile kurumu çökmüş vaziyette, dışarıdan bakıldığında sorunsuz gibi görünen aileler aslında o kapı kapatıldığında, ışıklar söndüğünde ne kadar sorun varsa hepsini bir günde yaşıyor. Ertesi güne yine aynı sorunlarla uyanıyor. Hiçbir şey çözülmüyor. Arkadaşlıklar sorunlu. Daha ziyade çıkar ilişkisi üzerine dayalı ama burada Aziz'i biraz ayrı tutmak istiyorum. Erbil'e hakikaten değer veriyor, önem veriyor. Arada onu bir ziyaret ediyor. Çünkü biliyor ki eşini kaybetmiş, Kamuran'ı kaybetmiş ve onun travmasını bir türlü atlatamamış durumda ve her ne kadar sağlık sorunundan haberdar olmasa da Erbil'in davranışlarından normal olmadığı, hatta yavaş yavaş hafıza kaybı başlangıcı bile olduğunu görüyor. O açıdan biz çökmüş bir toplumun topluma ayna tutan bir filmle karşı karşıyayız. Aile çökmüş, bireyler zaten sorunlu. Bu açıdan filmin
Ama şu
anlattığı
da var
çok
bak,
şey var.
mesela Aziz Alp'i kullanıyor. Diyor ki bu, yoksan evin bende olabilir mi? Şunu fark ettim ben, yani Aziz'in bir eve ihtiyacı var. Hani kendine ait bir oda gibi. Çünkü Erbil'den ev kalınca rahatlıyor. Onun derdi biraz kendi başına sessiz, etrafında kimse olmadan kalmak. Bu olmayınca çok zorlanıyor. Diğer taraftan da Erbil'le ilişkisi, hastalığı öğrenene kadar mesela eve gidiyor, evde kalmış. Çünkü niye, kendi evinde sıkılıyor, kalamıyor. Ondan sonra kolyeyi aramaya gidiyor, orada kalmıyor, ayrılıyor. Sonra hastalığı öğrenince biraz daha üstüne düşüyor, hasta diye. Ama Aziz de çok da farklı değil. Yani o da kullanıyor, Alp'i çok rahat kullanıyor. Ev bende olsun mu? İşte kızla geleceğiz diyor tek başına. Ama sonuçta o kameradan yansıyor. Sonuçta her şey ne zaman düzeliyor? Kendisine ait bir ev kalınca, kendisinin yalnız kalabileceği, kafasını dinleyeceği bir yeri olunca. Yani diğerleri çok fazla kafa dinliyor, biraz ondan sıkılıyor belki, ama Aziz de o kalabalığın içinde yalnız kalmak, yani çevresinde de kimse olmasını istiyor. O daralmışlık hissiyatı var. Ya yani ben açıkçası filmi çok sevdim. Çok süper bir kara komedi. Taylan kardeşlerin, Taylan biraderlerin, ben zaten bugüne kadar yaptıkları her şeyi, Mavi Büro diye bir, onların 3 bölümlük Star'da bir dizisi vardı. Metafizik Araştırma ve İnceleme Büro diye, bu X-Files'in yerlisi. O zamandan beri, yani Küçük Kıyamet falan, bütün yaptıkları işleri çok beğenmiştim. Bu da onların çok başarılı bir işi. Bir de 2 yıl önce yanılmıyorsam 2019'da yapılmış. Wikipedia'da öyle görmüştüm ben. Yani yeni Netflix'e gösterilse de iş çok iyi iş. Yönetmenlik çok iyi. Oyunculuklar harika. Yani ben çok ama çok beğendim filmi. Oyuncu şey, ufak arkadaşımıza kesinlikle daha fazla rol verilmeli. Yani bu sadece Caner karakteri üzerine kısa diziler çekilse, ya da yani bir şey olsa, Caner'in günlük hayatı, okuldaki ilk zamanları falan izlenir. İnanılmaz izlenir. Yani dilerim Burcu Yıldırım bu şeyini bozmaz ve onu ileride biz çok daha büyük, çok daha farklı yerlerde görürüz. Hani hele bir de yabancı dili ekleyebilirse, yabancı dilde oyunculuğu katabilirse, onun önünün kapanabileceğini çok düşünmüyorum. Ha, son bir şey söyleyeceğim yayını bitirmeden. İrem Sak için ben şeyler okudum. Yani niye böyle bir rolü kabul etmiş, işte kariyerini mahvetmiş, kendisine hiç yakışmayan bir rol, hiç şey, çok yanlış bir rol falan gibi. Bence en zor oyunculuk ondaydı. Çünkü yani aynı hareketi bütün film boyunca devamlı yapmak, yani o sahne kesilsin, 2 gün boyunca sırf o hareketi yapacağı bir sahne olsa bile, bir oyuncu için gerçekten zorlu bir sınav. Bence oyunculuk adına en zor işi İrem Sak Burcu karakteriyle yapmış.
Evet, sana burada katılıyorum. Mesela hani filmine dair hatırlayacağın 5 kare say desen, bunlardan bir tanesi kesinlikle Burcu'nun o sürekli hani hiç çıkarmayacaktın,
Hani,
hani
baksana
hiç
nasıl oturtmuş gibi böyle. Hani
çıkarmayacaktın,
hiç
hani
çıkarmayacak.
hiç
Baş parmak da
çıkarmayacaktın.
şöyle.
Tabii yani bu hakikaten zihinlere kazınan bir sahne. İşte belki bir diğeri Aziz'in Alp'in evindeki dans sahnesi, bir diğeri belki yine Erbil'in birkaç sahnesi ama ve tabii Caner de var. Özellikle o psikiyat sahnesi beni çok etkilemişti. Yani evet, ben öyle düşünmüyorum. Bazen yıldız oyuncularda küçük rollerle, misafir oyuncu olarak ya da bu tür filmlere, dizilere girerler ve renklendirirler, renk katarlar. Kariyerlerinden de hiçbir şey eksilmeyeceği gibi. Aksine kariyerlerin dediğim gibi hiçbir zarar görmez. Katılıyorum sana.
Yani büyük oyuncular bazen bir yönetmenle çalışmak için çok büyük projeleri de iptal eder. Yani der ki ben bu yönetmenle çalışmak istiyorum, o yüzden diğer projede yer alamayacağım.
Evet.
Yani böyle şeyler de olur. Bu oyunculukta kendini yarışmak için, kendini denemek için de çok zor bulunacak güzel fırsatlardır. Sonuç itibariyle ben Azizleri çok sevdim. Kimi insanlar sıkılıyor ama bazı kitaplar vardır. İlk 100 sayfadan sonra açılır. Azizlere 40. dakikada, yani sıkılanlara 40. dakikaya kadar bir sabredin diyorum. 40'tan sonra çok eğleneceksiniz. Çünkü o 40. dakikaya kadar bir temel yapıyorsan, o temelin üstüne sonra çok güzel bina inşa ediliyor. Yani o ilk etabı zorlandıysan, çok algılamadıysan veya şeyi de biliyorum, şu an koronavirüs nedeniyle evdesin, sıkıntılısın, sosyal hayatın yok. Hani daha hareketli şeyler arıyorsun ekranda falan, yani hayatta yaşadığım sıkıntıyı, o sıkışmışlığı ekranda görmeyeyim istiyorsun. O yüzden de sıkıyor olabilir büyük bir kesimim. Bu çok anlaşılır. Çünkü ben şeyi de fark ettim. Özellikle Türkiye'de evden çıkamayan, evde sıkışmış, dışarı çıkmayı, sosyalleşmeyi özleyen kişiler bu filmi beğenmiyor ama yurt dışında yaşayan arkadaşlar, hani ara ara da olsa sosyalleşen, bir sokağa çıkıp yürüyen, kısıtlamaların fazla olmadığı yerdekiler daha filme sıcak bakıyor. O yüzden 40. dakikaya kadar bekleyin Türkiye'dekileri diyorum. Ondan sonra seveceksiniz.
Evet, tatlı bir film. İzlesinler. Pişman olmayacaklar diye düşünüyorum.
O zaman son bir sözün yoksa programı kapatıyorum.
Yok, keyifli bir yayındı. İzleyicilerimize, dinleyicilerimize sevgiler.
Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, İki Kafadar'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilir, kanalımıza üye olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yayınımızı beğenirseniz lütfen like atın. Onun dışında kanalımıza üye olduğunuzda bütün videolarımızı, bunun dışındaki videolarımızdan da anında haberdar olabilirsiniz. Haberleri Ahval'den okuyabilirsiniz. Twitter ve Facebook sitesinden Ahval'in haberlerimizi tekrardan okuma kesintisiz olarak, engelleme olmadan okuyabilirsiniz. Günlük bültenimize üye olduğunuzda o günün bütün önemli haberleri sabahtan mailinizde olacaktır. Ayrıca telefonunuz Apple, Samsung, Android'in başka Huawei de olsa Ahval uygulamasını indirdiğinizde yine haberlerimizi kesintisiz bir şekilde okuyabilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.